bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
Herkese selam arkadaşlar. Belli inanmasına hoş geldiniz. Ben Eda. Çok uzun bir süredir sanat ve sanat tarihi bölümlerine ağırlık verdik. Ancak felsefe ve mitoloji bölümlerimiz de var. Yani kanal sadece sanattan ibaret değil. Ve dahası da olacak. Çünkü mitoloji de benim alanlarımdan birisi aslında. Ve bu bölüm benim yapmayı çok uzun zamandır beklediğim bir bölüm. Çünkü ben gerçekten Antik Mısır tutkunuyum. Yani Antik Mısır'la ilgili her şey beni çekiyor gerçekten. Ve tabii ki İskandinav ve diğer mitolojileri de çok seviyorum. Onlara da sıra gelecek. Hepsini bütün detaylarıyla sizler için anlatacağım. Bu bölümle birlikte Antik Mısır serimizin açılışını yapıyorum. Bu arada Antik Mısır mitlerini böyle ufaltıp kısaltıp tek bir bölüme sığdırmaya çalışmayacağım. Yani bu bölümde başlıktan da anlayacağınız üzere Mısır mitolojisinde evrenin yaratılışlarını ele alacağız. Yaratılışlarını diyorum çünkü birden fazla yaratılış efsaneleri var. Sonrasında da sırayla ilerleyeceğiz. Bu arada sesim yok. Neden bilmiyorum. Gerçekten sesim yok. Olduğu kadar. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Diğer birçok uygarlık gibi Mısırlıların da kendi yaratılış efsaneleri, hikayeleri, tanrıları, kahramanları, ritüelleri ve diğer birçok unsuru içeren kültürel bir sistemi vardır. İçinde bulundukları dünyayı çevrelerindeki doğa olayları üzerinden anlamlandırma çabaları sonucunda bu hikayeleri, daha doğrusu mitleri ortaya çıkarmışlardır. Dünya nasıl yaratıldı, evren nasıl oluştu, insanlık nasıl ortaya çıktı gibi sorulardan yola çıkarak kendi mitsel sistemlerini ortaya çıkartmışlardır. Kendi tanrılarını yaratmışlar ve bu tanrılar üzerinden kendi inanç sistemlerini oluşturmuşlardır. İnsanoğlu düşünmeye ve sorgulamaya başladığı andan itibaren aslında her şeyde bir anlam arama girişimine girer. İlkel insanlar da gelişimlerinde daha olgun bir döneme geldiklerinde gündüz ve gecenin birbirini izlemesi, işte yıldızların hareketleri ve mevsimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması gibi doğanın çeşitli hareketleri arasında bir bağ ya da ilişki olduğunu algılamaya başlar. Bu değişikliklerin nedenlerini de kendi eylemlerini kontrol edenlere benzeyen ve doğal dünyayı canlandırıyormuş gibi görünen gizemli varlıklara bağlarlar. Doğadaki her bir nesnenin ve gücün kendisine benzer bir karakteri ve iradesi olduğuna inandıklarından, etraflarında gerçekleştiğine tanık olduğu değişiklikleri efsaneler ve hikayeler yoluyla açıklarlar. Bunlar da zaten günümüze mitoloji olarak gelir. Tüm bu değişimleri gözlemlediklerinde ise dünyanın ve evrenin yaratılışında bir tür düzenin ya da bir sistemin var olduğuna inanırlar ve zaman içerisinde bir çeşit kozmogoni, yani yaratılış hikayesi geliştirirler. Örneğin kimileri dünyanın bir devin vücut parçalarından yaratıldığına inanır, İskandinav mitlerinde olduğu gibi. Kimileri kaos içinden toprağın, yani yeryüzünün ortaya çıktığını ve bu yeryüzünün kendi kendine evrendeki parçaları yarattığına inanır. Yani evrenin topraktan geldiğine inanır, Grek mitolojisinde olduğu gibi. Kimi mitlerde başlangıçta hiçbir şey olmaz, bir yoktan var olma durumu söz konusudur. Kimi mitlerde de başlangıçta yeryüzü ve gökyüzü var. Bunun birleşiminden doğanlar sonucunda evren yaratılmıştır. Sümer mitolojisi bölümünde anlatmıştım bunu hatırlarsanız. Tabii ki bu inanışlar kendi içlerinde bölgelere göre de değişkenlik gösterebiliyor. Hatta birçok mit arasında benzerlikler dahi bulunabiliyor. Örneğin Mısır mitolojisi ile Sümer ve Akat mitolojilerinin arasında geliştikleri o fiziksel koşullara bağlı olarak yüzeysel benzerlikler bulunuyor. Bunun nedeni her iki ülkenin de ırmak vadileri içinde uzanması ve her ikisinin de yaşam biçimine büyük ölçüde ırmaklarının karakterleri egemen oluyor. Çok geniş çöllere yakın oluşları da mitlerine yansımıştır elbette. Aslında dikkat ederseniz bulundukları bölgelerin fiziksel koşulları üzerinden bu mitlerin şekillendiğini görebiliyoruz. Mısır mitlerinde Nil Nehri çok büyük bir yere sahip. Uçsuz bucaksız çorak bir çöl ve her iki tarafı da bu çölle çevrili, verimli topraklara ev sahipliği yapan dar bir toprak şeridi. Ve bu şeridin ortasından akan Nil Nehri ve Nil Nehri'nin ucunda da Akdeniz. Mısır haritası gözünüzün önüne gelmiştir sanıyorum. O zamanlar ülkenin esas merkezi Nil Nehri'nin üst kısmında yer alan bölgeydi. Ve mitleri de bu bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Bu yaratılış mitleri de tapınaklar, piramitler, mezarlar ve papirüslerde bulunan hiyeroglif yazılarda anlatılıyor. Özellikle mezar yazıtları olarak bilinen Sanduka metinlerinde bu yaratılış mitleri yer alıyor. Ve yaratılış mitleri, yaratıcı tanrı veya tanrıçanın devasa tapınaklara sahip olduğu bölgelerin adından geliyor. Bu bölgeler Hermopolis, Heliopolis, Memphis ve Tep. Mısırlılar varoluşlarının devam etmesi için her gün doğumunda, her dolunay zamanında veya her yeni yılda yeniden yaratılmanın gerekliliğine inanıyorlardı. Bu dönemlerde ritüellerle kutlamalar yapılırdı. Bu olayın ilk amacı da ilk yaratılış zamanını hatırlamaktı. Bu farklı yaratılış hikayelerinin her biri bulundukları bölgelerdeki belirli tanrı kültürleriyle ilişkilendiriliyordu. Aslında bu mitler her ne kadar farklı teolojilerde bulunsalar ve birbirlerine karşıtmış gibi görünseler de yaratma sürecinin farklı yönlerini ele alır. Aslında bu ortak inançlar çoğunlukla siyasi gücün etkisi altında yaşamış olduğu değişimlerin sonucunda ortaya çıkıyor. O dönemde Nil Nehri kıyısındaki büyük küçük birçok şehrin nitelik olarak birbirini çağrıştıran fakat isim olarak farklı binlerce tanrısı bulunuyor. Hemen hemen her şehrin kendi güneş ve ay tanrıları var. Ancak bazı şehirler ortak bir yönetim altında uzun süre kaldığı için aynı tanrılara inanıyordu. Bunun ötesinde de her şehrin kendine özgü bir teolojisi ve yaratılış anlatısı yani kozmogonisi var. Bu teolojik farklılıklara rağmen yaratılış mitleri genel anlamıyla benziyor. Aslında toplamda 4 tanesi günümüze kadar ulaşmış ya da en azından bu 4 mit bahsedilmeye değecek kadar öne çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Ancak aralarında bir tanesi gerçek anlamda daha derin ve daha kabul görmüş olanıdır ki birçok kaynak kitapta da buna yer veriliyor. O da Heliopolis mitidir. Çünkü Heliopolis kozmogonisinin yani yaratılış mitlerinin antik Mısır'ın güneş teolojisi üzerindeki etkisi çok büyük. Bu yüzden en önemli yaratılış miti olarak görülüyor. Ancak önce ilk büyük Mısır yaratılış efsanesi olarak bilinen Hermopolis'ten başlayalım. Hem kafalarda daha net anlaşılır çünkü tıpkı Yunan mitolojisi gibi Mısır mitolojisi de gerçekten karman çorman. Hatta Yunan mitolojisinden daha karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla tanrıları var. Yani adamlar ordu kurar gibi tanrı türetmişler. O dönemdeki iki ana Mısır krallığı aşağı yani delta, yukarı yani vadi olarak biliniyordu. Hermopolis ise onların tam ortasında yer alıyor. Hermopolis mitleri dünyanın yaratılışından önce evrenin doğasına odaklanan bir mit türüdür aslında. Burada 8 tanrıdan oluşan bir tanrılar grubu görüyoruz. Bu grubun adına da Oktaot deniliyor. Bu sistemde 4 tanrı ve onların eşleri olarak 4 tanrıça yer alıyor. Yani aslında her bir çift 4 yaratıcı gücün ve kaynağın erkek ve dişi yönlerini temsil ediyor. Tanrı Nu ve onun dişi muadili tanrıça Naonet ilkel suları temsil ediyor. Tanrı Kek ve tanrıça Kauket ilkel suların içerisindeki karanlığı. Tanrı Heh ve tanrıça Hauhet bu ilkel suların sonsuzluğunu, uçsuz bucaksızlığını ve son olarak Amun ve Amunet ise havayı ya da gizli olanı bilinmeyeni temsil ediyor. Bu arada Amun'u unutmayın, bir kenara not alın. Tep yaratılış mitinde tekrardan karşımıza çıkacak. Oktaot tanrılarının tümü yaratılıştan önce var olan kaosun bir temsili aslında. İnanışa göre bu 8 tanrı başlangıçta erkek ve kadın gruplarına ayrılıyorlar ve sembolik olarak da suda yaşayan canlılar olarak tasvir ediliyor. Dişiler yılan olarak, erkekler ise kurbağa olarak tasvir ediliyor. Bu iki grup birleşerek piramit şeklinde bir tepeyi doğuruyor ve bu tepeden de dünyayı aydınlatmak için gökyüzüne yükselen güneşi doğuruyorlar. Yani bu inanışa göre aslında güneş bir lotus çiçeğinin içinden doğuyor. Efsaneye göre Ogdoat'ın tanrıları menilerini Nuh sularına yerleştiriyor ve bu meniler Belen adı verilen sebze tohumluğuna kadar süzülüyor. Hiyerogliflerde bulunan yazıtlara göre Belen bir yumurta olarak temsil ediliyor ve Ogdoat tanrıçalarında birer parçası. Yumurtanın döllendiği yere de doğu Gölü yani başlangıç gölü adı veriliyor. Belen'den bir lotus çiçeği filizlenerek Alev Adası'nda kök salıyor ve bu lotus çiçeği filizlenip açıldığında ise içinden çocuk olarak tasvir edilen güneş doğuyor. Lotus çiçeği gece olunca kapanır ve sabah güneşinin doğumuyla da tekrar açılır. Bu yüzden yaratılış ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilmiştir. Mısırlılar bu tanrı ve tanrıçaları başlangıçta var olan, güneşi doğuran ve Atum'u yaratan anne ve babalar olarak tanımlarlar ve bu tanrı ve tanrıçaların yaratma görevleri tamamlandıktan sonra Tebe gittiği söylenir.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
gelelim diğer yaratılış mitine, yani Heliopolis'e. İki krallık döneminden sonra Mısır, M.Ö. 3100 civarında birleşiyor. Aynı zamanda aşağı Mısır'daki güneş şehri olarak bilinen Heliopolis'te yeni bir yaratılış efsanesi ortaya çıkıyor. Heliopolis kozmogonisine göre yaratılıştan önce tüm yaşamı içinde barındıran bir kaos dönemi vardır. İlk başlarda evren karanlık bir suyla kaplıydı ve bu sular Nuh ya da Num olarak biliniyordu. Mısırlılar aynı zamanda bu suların Nil Nehri'nin kaynağını oluşturduğunu düşünüyordu. Atum'un bu sulardan kendini yarattığı ve böylelikle kendini yaratan ilk tanrı olduğu düşünülüyor. Nitekim birçok yazıtlarda ve hiyerogliflerde Atum hayat veren olarak tasvir edilir. Yani aslında ana tanrı Atum'dur. Daha sonra güneş tanrısı Ra ile ilişkilendirileceği için Atum Ra adını alacaktır. Atum varlığını yaratmak için kendini güneşin ardından doğduğu piramit şeklinde bir tepede belirtiyor ve bu tepenin adı da Ben Ben olarak biliniyor. Ben Ben yaratılışın bir sembolü olarak kabul edilmiş ve Heliopolis'teki ana tapınakta özel bir öneme sahip olmuştur. Ayrıca Mısır piramitlerinin tepe noktasına koyulan o taş bloklar var ya, işte o taş bloklarının Ben Ben taşını temsil ettiğine inanılırdı. Bu taşlar genellikle güneş tanrısı Ra'nın evi olarak kabul edilen tapınaklarda da kullanılırdı. Güneşin her gün yeniden doğuşunu sembolize ediyordu. Atum kendini doğuran ilk tanrı olarak dünyadaki tüm güçlerin ve elementlerin ilksel kaynağı. Daha sonra hava tanrısı Shu ve tanrıça Tefnut'u yaratıyor. Kimi kaynağa göre Atum içindeki dişil kısmıyla elini kullanarak Shu ve Tefnut'u yaratmıştır. Kimi kaynağa göre ise hapşurarak Shu'yu, tükürerek de Tefnut'u yaratmıştır ki hapşurma ve tükürme seslerinin de buradan geldiğine inanılıyor. Üç tanrı yaratıldığında kaos artık dünyayı terk eder ve dünyada güneş doğmaya başlar. Atum, Shu ve Tefnut'u serbest bırakır ancak tekrar yalnız kalır ve bu yüzden kayıp çocuklarını bulması için arkalarından bir gözünü çıkartıp gönderir. Ancak tek gözü olmadığı için kendine yeni bir göz daha yaratır. Diğer gözü de Shu ve Tefnut'u bulur ve Atum'un yanına geri dönerler. Atum çocukları geri döndüğü için sevinçten ağlar ve döktüğü sevinç gözyaşları insanlara dönüşür. Döndüklerinde fazladan bir göz olduğundan Atum diğer gözünü alıp alnına koyar ve bu göz Ureus yılanına dönüşür. Bu yılan daha sonra Mısır krallarının ve tanrılarının kafalarına taktıkları o başlıklarda yerini alacak. Shu ve Tefnut geri döndükten sonra çiftleşerek toprak tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut'u doğurur. Bu iki tanrının doğumuyla da dünya yaratılmış olur. Daha sonra Geb ve Nut birleşerek diğer tanrı ve tanrıçaları yaratır. Bunlar yeraltı dünyasının hakimi olan diriliş tanrısı Osiris, annelik ve büyü ve bilgeliğin tanrıçası Isis, aynı zamanda Osiris'in karısı, kaos ve kötülük tanrısı Set, aynı zamanda Osiris'in kardeşi ve ölüm tanrıçası Neftis, aynı zamanda Set'in karısı. Aslında hepsinin kardeş olduğunu ama karı koca olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Atum ile birlikte toplam 9 tanrı oluyor ve bunlar Enead olarak gruplandırılıyor. Enead, Ogdoad gibi bu tanrıların panteonuna verilen ad bu arada. Osiris dünyanın kralı olduktan sonra kardeşi Isis'i kraliçesi olarak yanına alıyor ve sonrasında yıllar boyunca dünyayı yönetiyorlar. Böylelikle Isis ve Osiris efsanesi başlamış oluyor. Onların birleşiminden de Horus doğuyor ve amcası Set, Horus'un en büyük düşmanı oluyor. Peki Set ve Neftis'in bir oğlu yok mu? Elbette var. Kendisi Anubis'tir. Ancak Anubis, Osiris ve Neftis'in birleşiminden meydana geliyor. Bir rivayete göre Neftis, Isis kılığına girerek Osiris'i baştan çıkarıyor ve ondan bir çocuk doğuruyor. Anubis aynı zamanda ölüm, cenaze ve mumyalama tanrısıdır. Hatta bu yüzden mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlarmış mumyalama yaparken. Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmek, çakal başlı olarak da tasvir ediliyor. Bunun nedeni de mezarların etrafında çakalların dolaşmasıdır. Halk çakalların mezarları koruduğunu düşündüğünden onları Anubis ile ilişkilendiriyor ve bu yüzden de mezarların girişi mezarlarını korusun diye Anubis heykeli konuluyor. Bu yaratılış kozmogonisi Mısır'ın iki yüce tanrısını içeriyor aslında. Ra ve Osiris. Ra ya da belirttiğim diğer adıyla Atum ilk olarak aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşmesinden sonra en yüce tanrı ilan edilmişti. Ancak Ra kültünün azalmaya başlamasıyla da Osiris Mısır'ın yeni yüce tanrısı olarak terfi ettirilmişti. Gelelim Memphis yaratılış mitine. Mısır'ı ortak yönetim altında toplamayı başaran Kral Narmer, M.Ö. 3100'lü yıllarda Vadi ve Delta bölgesinin kesişim yerinde, yani günümüzde Kahire yakınlarında yeni bir kraliyet kenti kurdurtmuştur. Bu kente de Memphis ismini vermiştir ve bu ismin de aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşimini sembolize ettiği bilinir. Narmer, Mısır'ı ortak bir inanç etrafında toplayarak siyasi olarak daha yönetilebilir kılmak için yeni kraliyet kenti olan Memphis'te tapınaklar inşa ettirerek bu tapınaklardaki seçilmiş ruhban sınıfı mensuplarına Mısır için ortak bir teoloji ürettirmeyi amaçlamıştır. Tanıdık geldi mi? Bu teoloji ve kozmogoniye göre yaratıcı, tüm diğer şeylerden önce var olan ve kendini yoktan var eden Ptah adlı tanrıdır. Ptah, zanaatkar ve sanatçıların tanrısı olarak da bilinir ve Mısır'ın en ünlü mimarlarının koruyucusudur. Ptah, önceki bahsettiğim iki yaratılış mitine kıyasla dünyayı fiziksel değil, sözleriyle zihinsel olarak yaratır. İnanışa göre dünya fikri Ptah'ın kalbinde oluşur ve daha sonra Ptah dünyayı sözleriyle yaratıp gerçeğe dönüştürür. Bu yüzden kalp ve dil ile öne çıkar. Kalbi, aklı ve bilgeliği temsil ederken, dil ise onun düşüncelerini ifade etme ve gerçekleştirme gücünü simgeler. Ptah'ın düşüncesi ve sözleri, diğer tanrıları yaratmada kullanılarak evrenin ortaya çıkmasına sebep olur. Aynı zamanda atomun oluşumuna yol açan şeyin Ptah'ın sözleri olduğuna da inanılırdı. Hatta bu yüzden Memphis yaratılış mitleri ile Heliopolis birlikte aktarılıyor. Ptah yaratıcı bir tanrı olarak yaygın bir şekilde tapınılmasına rağmen hiçbir zaman böyle çok yüce bir tanrı rolünü üstlenmedi. Memphis teolojisinde de yaratımı sürdüren atomdu. Ve atom da diğer tanrıları yarattı. Aslında bu da bizi Heliopolis mitlerine geri götürüyor. Son büyük Mısır yaratılış efsanesi Teb şehrinden gelmiştir. Aslında bu teoloji özellikle yeni krallık döneminde popüler olan bir mit türü olmuştur. Tebli teologlar Hermopolis'in yaratılış efsanesine geri dönmüş ve ona yeni bir yorum eklemişlerdir. Bu teoloji özellikle Ogdoad'da yer alan bilinmezliğin tanrısı Amun'a odaklanmıştır. İnanışa göre Amun sadece Ogdoad'ın değil diğer her şeyin tüm yaratımın arkasındaki gizli güçtür. Tüm yaratılışın Amun'un kişiliği ile bir birleşimi vardır. Çünkü bir bilinmezlik, bir gizem söz konusudur. Teb rahipleri de Amun'un gökyüzünün ötesinde ve yeraltı dünyasının derinliklerinde var olan bir tanrı olduğunu öne sürdüler. İlksel sulardaki kaosu sonlandırıp dünyayı yaratanın Ptah'ın kalbinden geçen ve dile getirilen sözlerinden dolayı değil, Amun'un ilahi çağrısından kaynaklandığına inanıyorlardı. Bu ilahi çağrı bir kazın çığlığına benzetiliyordu hatta. Ve bu çağrıyla Atum sadece dünyayı değil, Ogdoad ve Enaad'daki tanrı ve tanrıçaları ve diğer tüm insanlığı yarattı. İnanışa göre Ogdoad'daki tanrılar ilkel tepeyi ortaya çıkarttıklarında Amun hava olarak bir yumurtayı dölledi ve bu yumurta çatladığında dünya yaratıldı. Amun dünyadan ayrı olarak görülüyordu bu arada ve diğer tanrılardan bile gizlenmiş durumdaydı. Bununla birlikte bir nevi kaynak tanrı olduğu için tüm tanrılar aslında Amun'un farklı yönlerini temsil ediyordu. Çok geçmeden kendi ölümünden ve mumyalanmasından sonra yeraltı dünyasının tanrısı Osiris'in yerine geçerek tüm Mısır'ın yüce tanrısı ilan edildi ve Heliopolis'teki güneş tanrısı Ra ile de birleştirildi. Bu ikisi Amun-Ra oldu ve Mısır panteonunun en büyük tanrısı haline geldi. Gördüğünüz gibi aslında her yeni kozmogoni Mısırlıların düşünce ve felsefesinin evrimini temsil ediyor ve her yeni mit eski mitleri de bünyesinde barındırabiliyor. Özetleyecek olursak ilk efsanede yönetici olarak değil sadece var olan ve var eden Ogdoad'ı yani tanrı ve tanrıçaların tasvirlerini görüyoruz. İkinci efsanede ise Enead'la birlikte daha kapsamlı bir tanrı ve tanrıçalar topluluğunu görüyoruz. Ra Mısır'ın sahibi oluyor ve Osiris ile ilişkilendiriliyor. Üçüncü efsanede zanaatkar tanrı Ptah'a tapınmayı ve Mısır'ın mimarisinin yükselişini görüyoruz. Ve son efsanede ise de Amun hem Ogdoad'ın hem de Enaad'ın yaratıcısı olarak ilan edilip Ra ile birleştiriliyor. Ve Mısır mitlerinde hala aktif rol oynamasıyla hüküm sürmeye devam ediyor. Mitoloji bölümlerini ben ayrı bir seviyorum. Bu yüzden bunu da bir seri halinde yayınlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Bir sonraki bölümde tanrıların hikayelerine odaklanacağım. Isis ve Osiris'ten tutun da Set ve Horus'un taht mücadelelerine kadar birçok hikayeyi ele alacağız. Ayrıca tanrıların hiyerarşik düzenini daha net anlamanız açısından görsel görsellerini Instagram'da paylaşacağım. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın.
Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.